en sık bizim ilgilendiğimiz, gördüğümüz olay daha çok iletici hava yolları hastalıkları. Bunların başında daha genç yaşlarda başlayıp da bütün yaşamı etkileyebilecek astım gelebiliyor. Ki astımla alakalı daha çok alerjik nedenler var. Üst solunum yolları etkileniyor ve aynı şekilde alt solunum yolları da etkileniyor.
Astım zaten başlı başına bir konu.
Evet.
Yani tabii nefes darlığını çok iyi izah ettiniz.
Evet.
Neden nefes darlığı? Çünkü işte basınç sensörleri, karbondioksit düzeyinin algılanması,
evet,
bu algılayıcıların zamanla eşiklerinin düşmesi, hassasiyetlerinin gitmesi şeklinde,
evet,
zamanla ortaya çıkan bir durumdan
tabii
başlarsak,
tabii,
astım sonunda ortaya çıkan bir tablo,
tabii,
değil mi hocam?
Tabii. Yani burada astımda nefes yollarının uyarılması ve kasılma, yani dışarıdan nefesimizde birçok toz, polen, bu gibi maddeler vücudumuza nefes yollarıyla geliyor. Solunum sistemi dışarıya atmosfere açık bir sistem, evet, organ grubu. Tabii ki bunun savunma bariyerleri var. İşte sinüslerimiz, burundan nefes aldığımız zaman burun içerisindeki tüyler, sinüsler, hı hı, ve bir miktar mukus dediğimiz o salgı dışarıdan gelen o tozların içeriye geçmesini engelleyebiliyor. Ama çok küçük, 3 mikrondan küçük olanlar aşağıya kadar gidebiliyorlar ve orada uyarı yapıyorlar. Gidiyor mukozaya, yapışıyor. Mas hücresi dediğimiz bir reaksiyoner bir hücre var onu ilk kabul eden, ve onlar degranüle oluyor, açılıyor, histamin salgılanıyor ve böyle bir domino taşı efekti dediğimiz, yani bir zincir başlıyor.
Evet.
Bir reaksiyon zinciri. Ve salgı artıyor nefes yollarındaki salgı bezlerinden. Bronş düz kasları kasılıyor ve submukoza dediğimiz iç kısmın alt kısımlarında şişme oluyor ve nefes darlığıyla göğüste sıkışma hissetmeye başlıyor hastalar. Başta bir öksürük krizleri, özellikle gece yarısından sonra sabaha karşı sabah oluyor bunlar. Zaman zaman oluyor başta. Buna hafif persistan astım diyoruz. Ayda yılda bir, böyle polen mevsiminde ya da kış aylarında enfeksiyonlu olabiliyor. Ama bu daha sonra ilerleyen yaşlarda artabiliyor. İşte günlük şikayetler olurken haftalık, sonra her gün, sonra gece gündüz sıkıntılar yaşanabiliyor. Hastalığın ağırlığı artabiliyor. Ve bu hastalık yaşı dediğimiz, yani hastalığın başlangıcından sonraki şikayetlerin yoğunlaştığı döneme kadar geçen sürede de bir takım değişiklikler oluyor vücutta, akciğerlerin iç kısımlarında. Yani işte mukozada üst yüzeyde değişiklik oluyor. Onun alt kısmındaki tabakada işte bir takım fibrozis dediğimiz değişiklikler, sertleşmeler. Onun altında damarlanma artışı ve kas tabakası kalınlaşıyor. Kas tabakası kalınlaştığı zaman artık geriye dönemez hava yolu darlıkları meydana geliyor.
Evet.
Normalde astım başlangıçta uyarı, vücuda gelen antijen uyarıyla kasılma, hava yolu daralması oluşan ve sonra vücudun bunu kontrol etmesiyle tamamen açılan ve tamamen düzelen bir rahatsızlık durumu. Ama giderek yıllar geçtikçe geriye dönemez, irreversible dediğimiz değişikliklerle remodeling dediğimiz yeniden yapılanma oluyor nefes yollarında. Ve bu yeniden yapılanmayla ne kadar nefes açıcı pompa şeklinde, efendim ağız yoluyla ya da damar yoluyla ilaç kullanırsa kullansın hastalar yeterince rahatlayamıyorlar.
Açılamıyorlar, evet.
İşte bu durumda yeni bir tedavi yöntemi var. 2010 yılında Amerika'da FDA onayı almış, 2010 Nisan'ında. Henüz Avrupa'da çok çok nadir ülkede olan ve bizim benim öncülüğümde Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız ve başlamak üzere olduğumuz ağır astımlılarda ilaç tedavisiyle yeterince iyileşmeyen hastalarda o kalınlaşmış kas tabakasını incelten, vücuda zarar vermeyen ve 3 seansta yapılan, her seans 30 dakika süreyle uygulanan ve uygulama sonrasında da yapılan çalışmalarda astım atak sıklığında azalma, planlanmamış doktor ziyaretlerinde azalma, ilaç kurtarıcı ilaç kullanımı, arada normal ilaçları dışında astım hastaları arada bir nefes sıkışır, kısa etkili nefes rahatlatıcı alırlar. Bunların kullanım ihtiyaçlarının azalması,
evet,
gibi çok hastayı rahatlatan bir sonuç elde etmek mümkün. Şimdi onun nasıl uygulandığı konusunda bir video göstermek istiyorum ben. Onu hep birlikte izleyelim. Bu videoda uygun tabii ki ağır bir astımlı hasta tüm ilaçlarını kullanmasına rağmen nefesi yeterince rahatlamayan, yaşam kalitesi dediğimiz yani günlük işlerini yapmada zorlanan, bazen evin dışına çıkmakta zorlanan, eve hapsolan insanları bir şekilde ilaç tedavisini devam ettirirken bu tedavi, yeni tedavi yöntemiyle de artmış kas kitlesini azaltarak kalıcı hava yolu açıklığı sağlayan bir yöntem. Burada ekranda görüyorsunuz. Kas tabakasının belirgin artışıyla hava yollarının çapı giderek azalıyor.
Evet.
Kalıcı olarak. Ve bu ne kadar ilaç kullanılırsa kullansın artık açılmıyor. O zaman işte bu şeyde gösterdiğimiz filmde bronkoskopla girilip 3 milimetreye kadar hava yolları, 3 ila 10 milimetre arasındaki hava yolları burada görüldüğü gibi 60-65 derecelik bir termal etkiyle bir radyo frekans yöntemiyle burada tam aktiflendi şu anda. Bunu 5 milimetrelik aralıklarla yaparak belirgin bir kalıcı rahatlık hali sağlamış oluyoruz.
Hava yolları tekrar açılmış oluyor.
Hava yolu tekrar açılmış oluyor. Bu çok önemli bir gelişme. Amerika'da başladı. Dediğim gibi Nisan 2010'da FDA onayı alındı. Avrupa'nın birçok ülkesinde halen yok. Bunu da şuradan biliyorum. Bir bilimsel toplantıda ortak konuşmacı olduğum İtalya'dan gelen konuşmacılar ki İtalya'nın çok önde gelen hekimleri. Ben bu konuda bir konferans verince onu dikkatle dinlediler ve biz de bunu yapmalıyız, biz de buna başlamalıyız şeklinde bir yorum yaptılar. Bu da ülkemiz adına gerçekten çok sevindirici bir tablo ki gelişmeleri insanlarımıza çok kısa süreler içerisinde getirmek ve onları bu tür tedavilerden faydalanmasını sağlamak bizim hakikaten en önemli görevlerimizden birisi ki bunu yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Yani tabii burada hava yollarının daralmasında immünolojik etkenler esas yer tutmuş oluyor. Ve yıllar içinde bu hava yollarının kalıcı daralması, kasların artması neticesinde gerçekleşmiş oluyor. İlaçların etki etmediği noktada bu tedavi tek çözüm aslında.
Evet, yani özellikle uzun etkili beta-ekimetik inhaler kortikosteroid tüm yani nefes yolu ilaçlarını, açıcı ilaçları kullanmasına rağmen hastalar rahatlamadığı bir dönemde yani ağır astım dediğimiz tabloda bu tedavi yöntemiyle gerçekten çok güzel sonuçlar var.
Peki bu safhalara gelmeden önce insanlar nelere dikkat etmeli? Yani bir astım hastası mesela sigara içen astım hastaları hala olabiliyor, görebiliyoruz bunları. Yani bu insanları nasıl daha şey yapabiliriz, bilinçlendirebiliriz? Nelerden uzak durmaları gerekiyor?
Evet. Şimdi astım çoğunlukla alerjik, atopik bir hastalık. Burada genetik faktörlerin rolü var. Yani aileden, genlerden gelen ırsi bir eğilim söz konusu olabiliyor. Ben bunu şöyle tanımlıyorum astımı. Bir elma gibi düşünürseniz, bir elmanın yarısı o genlerle, o aile bireylerinde astımlı anne baba, ebeveyn ya da işte büyük anne, büyük babada olan kişilerde bu aile bireylerinde böyle bir yatkınlık var. Fakat bu elmanın tek yarısı astım tablosunu göstermiyor. Ancak çevre faktörleri ki bunlar işte bebeklikten itibaren o kişinin sigara dumanı, hava kirliliği gibi bir takım olumsuz nefes yollarını zorlayan etkenlere maruz kalması. Ve işte ev tozu akarı dediğimiz evde bir takım nem ve ısı yükselmesinden özellikle sahil kesimlerinde şehirlerde deniz seviyesinde bunları çok görüyoruz. Bu tür tozlara çok maruz kalmaları kişilerin giderek ve sık solunum yolu enfeksiyonları özellikle bu respiratuar sinüsitiyel virüs ve diğer virüsler sık solunum yolu enfeksiyonu yaptıklarında bir süre sonra artık bu reaksiyon, aşırı reaksiyon mekanizmasıdır zaten alerji.
Duyarlılık.
Evet, aşırı duyarlılık hali ve onun cevaplanması. bunu tetikliyorlar ve bu yavaş yavaş bu refleks sıklaştıkça giderek artıp problem, klinik tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Yani nefes darlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle söyleyebiliriz, astımın aslında asıl tedavisinde korunma çok önemli. Ve bilinçlenme çok önemli. Korunma derken bir kere anne babalar çok bilinçli olacaklar. Çocuklarının yanında asla sigara içmeyecekler. Çocuklarının hiç kimsenin tabii sigara içmesini istemiyoruz. Biraz sonra da konuşacağız. Çocuklarının sık solunum yolu enfeksiyonlara maruz kalmasını önlemeye çalışacaklar. Bunu 100 sıfıra indirmek mümkün değil ama ev ortamlarının mümkün olduğu kadar tozsuz, nemi düşük ve çok ısısı yüksek olmayan ortamlarda çocuklarını büyütmeleri lazım. Aşırı polen, çiçek tozu yapan bir takım bitkileri, süs bitkilerini ev içerisinde çok bulundurmamaları lazım. Özellikle riskli ailelerin çocukları için bunu söylüyorum. Anne baba ya da büyük anne büyük babasında bu tür problemleri olan ailelerin çocuklarında bunlara biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi hijyen teorisi diye bir kavram var. Eskiden bir dönem bu çocuklar işte bu tür maddelere, toza, mikroba, işte mantar, şu bu vesaire her şeye maruz kalsın ki bağışıklık sistemi böyle gelişsin diye bir uygulama vardı. Çocuklar çok yüksek oranda astım oldular. Bir dönemde bunlardan tamamen koruyalım. Sanki böyle bir fanus içerisinde, bir ayrı bir camekan içerisinde yetiştirelim. Hiçbir şeye maruz kalmasınlar şeklinde korunma aşırı yapıldı. Bunlarda da erişkin döneme geldiklerinde çok sıkıntılar yaşandı. Onun için bir denge, yani ne aşırı hijyeni bozuk ortamlar ne de çok steril ortamlar. Yani günlük yaşamda olabildiğince riski azaltacak bir ortam. Ama bunların en önemlisi tabii anne baba başta olmak üzere tabii ki hastaların da tabii kendileri hiçbir şekilde sigara dumanı, hava kirliliği gibi durumlara maruz kalmamalarını çok önemli vurguluyoruz.
Bunun içinde desensitizasyon yani aşı tedavisi diye tabir edilen seçeneğin yeri nedir?
Özellikle alerjik rinitle yani üst solunum yollarında hapşırma, saman nezlesi, zaman zaman burun tıkanıklığı, zaman zaman doku, koku duyusunun kaybıyla seyreden bir tablo var. Bununla başlayıp nefes problemleri olan, alerjik rinit artı astım olan kişilerde hakikaten yapılan cilt testlerinden sonra aşırı uyarı veren maddeleri tespit edip ki bunlar polen olabilir, ev tozu akar olabilir, küf mantarları olabilir ya da bir takım evcil hayvanların işte kedi, köpek, kuş tüyü gibi onların epitel ve tüyleri olabilir. Bunları tespit ettikten sonra öncelikle bunlardan maruziyeti azaltmak önemli. Buna rağmen problem yaşanıyorsa da o durumda mesela bir polen alerjisi olan bir kişide desensitizasyon, immünoterapi dediğimiz şey yapılabilir. Bu çok eskiden beri geleneksel uygulanan ama son zamanlarda biraz daha bilimsel temeli yoğunlaşan yani aşırı duyarlı olan antijenik maddeyi çok uygun dozlarda ve artan dozlarda yavaş yavaş vücuda haftalık, 15 günlük, aylık uygulamalar şeklinde ki bunlar cilt altına uygulamalar ya da yeni uygulama sublingual dil altı damla ya da hap şeklinde de olabiliyor. Bu şekilde vücudu yavaş yavaş duyarsızlaştırma yani o eşiği biraz yükselterek çok yoğun olmadıkça o antijenle karşılaştığında o maddeyle o polenle vücudun reaksiyon vermemesini sağlama bir nevi vücudu alıştırma tedavisi. Ama bu tabii sınırlı indikasyonlar. Yani bir çeşit en fazla iki çeşit antijene maruz kaldığında reaksiyon veren ve alerjik riniti olan ilaç tedavisine rağmen yeterince kontrol edilemeyen olgularda immünoterapi yapılabilir. Ama bu söylediğim gibi bilimsel temele dayalı ve sınırlı olmalı. Her astım tanısı konulan her hastaya immünoterapi yapılmaz.